Ot, İskender Pala, 6. ayrım. Sevgilinin gözünden akan bir damla bir erkek için ya hazinedir ya da hazineyle tartılır. Çaresizlik yollarınızı bağladıysa o damlayı görseniz de iç acıtır, görmezden gelseniz de. Elim sitarenin saçları arasında dolanırken kaç kere parmağımı uzatıp o damlayı silmek istediysem de her seferinde bundan vazgeçtim. Derdimi içime attım. Bilmek çare olmayı gerektirirdi ve o günlerde benim çarelerim tükenmişti. Ona karşı çaresiz olmaya da tahammül edemezdim. Çünkü o benim her şeyim, mahremde sırdaşım, zor günde ayaktaşım, er meydanında yoldaşımdı. Cengaverliği benden iyi bilir, bilhassa hançeri çok ustaca kullanırdı. Bazen ben mi onu himaye ediyorum, o mu beni koruyor, şüpheye düşerdim. O benim emniyetim, güvenim, sadakatim idi. O bana Allah'ın bir lütfu idi. Sohbetimizin sonuna doğru sözü sahip parendenin teklifine getirdim. Gelecek günlerden, Suluca Karahöyü'ye gitmekten, döndüğüm vakit sahip olacağımız nimetlerden, İsmail'in geleceğine dair umutlarımdan bahsediyordum ki kapımız tıklatıldı. Tedirgin oldum, gece vakti. Neyse ki gelenler Temuralp Ata ile Satın İneydi. İçeri girmediler. Kapıda ayakta durup söylediler söyleyeceklerini. Oğul, bizi Sarıcaköy'de garip etme. Sendeledim, şaşırdım. Bu sözü uca sarlı diğer 19 çocuk ve ihtiyar muhacir adına söylenmiş olarak anlamam gerektiğini biliyordum. Ben gidersem Sarıcaköy'de kendilerini yabancı hissedeceklerini düşünüyor olmalıydılar. Köyde hiçbirinin hısımları yoktu. Yaklaşık bir yıldır onları Sarıcaköylüler ile kaynaştıramamıştım anlaşılan. Yaşananları düşününce bu endişelerinde haklı olduklarını da gördüm. Uca sarlılar muhacirlikte eksiksizdiler. Ama gel gelelim Sarıcaköylülerin ensar olmak için hem imanları hem umutları yoktu. Ertesi gün arkadaşlarımla helalleştiğimde sahip perende şaka yaptı. Seni Aslanlı Hacı Bektaş'a şikayet edeceğim. Ben de şakayla cevap verdim. Gitmeye değeceğini sanmıyorum. Dost divanında erenlere nasip üleştirirken Aslanlı Hacı Bektaş adına kim rastlamış? Tövbe de çarpılırsın. Arkadaşlarımı yola saldıktan sonra söylediklerimi yeniden düşündüm. Gerçekte dervişliğe karşıydım. Atalet ve durağanlık hiç de benim ruhuma uygun değildi. Atalarımdan devraldığım gelenek, babam ve dedemin dillerde dolaşan yiğitlikleri, bir gün benim de Alp gazilerden biri olacağıma dair umutlarımı yeşertiyordu. Annem ninnilerini böyle söylemiş, daha çocukken babam bir Alp gazi olacağımı defalarca tekrarlamıştı. Bütün çocukluk rüyalarım at sırtında cengaverliklerle doluydu. Bu yüzden dervişlik hiç de bana göre değildi. Ben bir şeyler için daima mücadele etmeliydim. Mücadele azmi insanı zinde tutuyordu çünkü. Gerçi sufiler asıl mücadelenin bedenle yapılan olmadığını, yiğitliğin nefis ile mücadele olduğunu söylüyorlar ama şu dünyanın bunca nimeti var iken, bunlardan kendini mahrum etmenin bir lokma bir hırka ile yaşamanın da mücadele sayılamayacağını düşünüyordum. Bir ermişin eteğine yapışıp, orada her şeye boyun eğerek hareketten kalmak, dünya nimetlerinden uzak yaşamak bana bir nevi ruhbanlık ve miskinlik gibi geliyordu. Belki bundan hoşlanan insanlar olabilirdi ama ben özgürlüğüme daha düşkündüm. Annemin henüz ben çocukken ölmesi için bir mücadele azmi koymuştu. Dervişliği dışlayan her şey içimdeki o azimdi. İnsan ruhunu bir su gibi düşünüyordum. Bazıları suyun akışkan halini, bazıları da durağan halini tercih ederler. Her ikisinin de yararı olduğunu inkar etmiyorum elbette. Bir göl elbette insanlara pek çok yarar sağlar. İçinde balıklar, üstünde gemiler, kıyısında manzaralar için pek çok insan göle koşar. Ama çırpınarak, kıvranarak, dökülerek, düşerek, başını taştan taşa vurarak akan bir ırmak da elbette insanlara yararlıdır. Tarlalar sular, ekinler büyütür, köyleri ve şehirleri birbirine bağlar. Benim ruhum bir ırmak gibiydi. Akmak, çırpınmak, devinmek, koşmak istiyordu. Yaşadığımız topraklarda da bunlara ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarımı uğurladıktan sonra kendimi bunlarla teselli ederek eve döndüm. Sitare kapıda boynuma sarıldı. Sevincine diyecek yoktu. Hatta İsmail bile ayrılığı ötelemenin sevincini anlamış gibi cıvıl cıvıldı. Sitare özel zamanlar için sakladığı tarhana çıkınından bir tutamı tencereye attığı sırada İsmail omzuma çıkıp oynamaya başlamıştı bile. Evimizde bayram var gibiydi. Akşam kapımıza gelen Temur Alp ile Satın İnen'in o cümleyi 20. kişi adına ve hatta 21.'nin tazikiyle söylediklerini anladım. Sonraki günlerde olanlara bakınca iyi ki gitmemişim diye kendimce çok şükrettim. Kayseri, Sivas ve Konya'dan gelen haberler iç açıcı değildi çünkü. Çekikgöz hakimiyeti tamamen ele geçirmiş, Bozkır'da şiddet estiriyordu. Konya tahtında oturan Rüknettin'in Çekikgöz hükümdarı Hulagu'ya bağlılık arz etmeye gittiği zamandan itibaren huzursuzluk sürüyordu. Çekikgöz hala Anadolu'yu şiddetle yağmalıyor, sultanlar ise onlarla dalaşmaktan korktukları için halk ezildikçe eziliyordu. Güven ve asayiş olmayınca ne ticaret ne ziraat yürüyor, bu da fakirliği katlayarak artırıyordu. Üstelik Allah da o sene kışını gönderdikçe göndermiş, yaz gelince yağmurunu esirgemişti. Anadolu kavruluyordu, ruhlar kavruluyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 2 ay evvel Sivrihisar'da bir harami çetesi türedi. Dil bilmez, vahşi, kanlı ve zalim bir çete. Kudüs'ten geri püskürtülen Haçlı şövalyelerinden oldukları söyleniyor. Yalnızca Türk köylerini basmalarından ve öldürdükleri kadınların sırtına, erkeklerin de göğüslerine 2 karış büyüklüğünde istavroz dövmesi dağlamalarından da zaten bu anlaşılıyordu. Anlatılanlara göre talan edip yaktıkları köyleri 10 yıl ot bitmez hale getiriyorlarmış. En son Çubuk ve Sineson'da taze mezarları açıp Müslüman ölülerin kemiklerini dışarı çıkartmışlar. Havalide Çekikgöz tehlikesini unutturdukları söylense de yeridir. İşin daha da ilginci son 2 ayda yağmalanan köylerin dizilişi sıranın yakında Sarıcıköy'e de geleceğini gösteriyor. Bu düşünceyi zihnimden atamıyorum. O zihnimde durdukça da derdimden kurtulamıyorum. Sırtımda bir kambur gibi kaçıp kurtulmak istediğimde yine benimle geliyor. Ucasar'dan getirdiğimiz onca yaşlı ve çocuğun derdi yetmezmiş gibi bir de köyün eli iş tutar gençlerinin Suluca Karahöy'e gitmesi var. Bütün köyün sorumluluğu ve güvenliği için Sitare ile ikimiz ne yapabiliriz? Yollara gözcüler ve erketeler koymam gerektiğini düşündüm. Herkesin ortak korkusunu yenebilecek bir tedbir olsun diye köyün en bakımlı taş konağındaki aileyi kerpiç evlere taşıyıp içine tuzaklar hazırladım. Kapıyı ilk açanın bağrına bir kazık saplanacak, odalara girenlerin ayaklarını domuz kapanları koparacaktı. Bekledik, bekledik. Sitare. Has bahçenin gül fidanı. Mal sahibi, mülk sahibi. Adına sevda denir. İki bedende tek can, bir kabukta çifte badem. Çekik göz baskısı, çaresizlik, kara burak, 33 tesbih tanesi. Aslanlı hünkâr Hacı Bektaş. Ben ağlarım yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Uzun bekleyişlerin kalbe yansıyan ihtilalleri olur Molla Kasım. Geceler boyu yalnız ve sessiz beklerken pek çok şeyi yeniden düşünür insan. Hani yabancı bir sesi duymak isteyen nöbetçi kulaklar kendi iç sesini dinleye dinleye sabaha eder ya. Neler neler söylemedi içim o uzun bekleyiş gecelerinde. Neler neler kurdum içimden bilsen. Şarap sarhoşu gece yarısında uyanır ama sakinin sarhoşu da mahşer sabahında. Gençtim. Aşk şarabı beni de sarhoş etmiş, aşkın ateşi kalbimde tutuşmuştu. Sarhoşluğumun adı Elif idi. Sarhoşluk veren şarabın aslında ateş olduğunu, şarabın sakiye dönüşeceğini o vakit bilemezdim. Rüyamda onu kucakladığımı görsem Allah'ım ya bu rüya gerçek eyle ya da bu rüyadan beni hiç uyandırma diye dua ederdim. Ne çare meslik yürekten gönüle, candan ruha yükseldiğinde yıldızın güneşe durdu. Yıllar sonra Taptuk Sultanımın eşiğinde oldu bu. Yıldız ışığını güneşe verdi, ben de yıldızımı güneşte kaybettim. Henüz 19 yaşındaydım ve onu kuzularını otlatırken görmüştüm. bir hırsız gibi yanına yaklaşmış ve Ucasar'da Emine Ağa'yı sormuştum. Ne olduğunu anlayamadım. Göz yumup açıncaya kadar boğazımda bir hançer hissettim. Kimdi bu kız? Melik Gazi'nin zaman aşımında unuttuğu bir cengaveri mi? Ne yapmıştı da gözümün önündeyken birdenbire sırtımdan kavrayıp boğazıma hançerini dayayıvermişti? Gerçekten kimdi bu kız? Bir kuzu çobanı mı yoksa bir Selahattin fedaisi mi? Gözleri bozkırın kuraklığını dindirecek kadar engin, saçları her bir telinde bin umut örülmüş gibi zincir zincir. Ya has bahçede bir gül fidanı yahut toz boran içinde bir kardelen. Şaşırdım. Saray dışında bir hazine görmüş kadar şaşırdım. Ama o böyle şaşkınlıklara alışık olmalıydı ki önce hançerini boynuma bastırdı, sonra yüzüme baktı, bir daha baktı. Dudaklarında gizliden bir hizap çiçeklendi. Hançerini sakladı telaş ile. Daha sonraki zamanlarda bu ilk karşılaşmayı sık sık hatırlayıp birbirimize güleceğimizi o anda ikimiz de bilmiyorduk. Kucaklarken tıpkı babam Kurtoğlu Kaysar Alp'e benzediğimi söylemesi çok hoşuma gitmişti. Babama benziyor olmaktan ilk orada gurur duydum. Gözümün önünde hayali canlandı. Bir delikanlının dedelerinden veya dayılarından birine benzemesi elbette güzeldi. Ama babasına benzemesi bambaşka bir şeydi. Hele de babasının yaptıkları halk arasında efsane gibi anlatılıyorsa. Bana pastırma ve kuru üzüm ikram ederek değer verdi. Birkaç gün yanında kalmama, dinlenmemi söyledi. Bu teklifi kabul etmemde köyün dışında boğazıma hançer dayayan kızın hayali etkili olmuştu. Birkaç gün burada kalırsam onun kim olduğunu öğrenebilirdim. Akşama doğru Emine Ağa'nın avlusundan içeriye giren kuzuları yeden değneğin onun elinde olacağını nasıl tahmin edebilirdim ki? Sonra öğrendim. Evin erkek gibi yetiştirilmiş tek çocuğuydu. 3 gün kuzuları beraber otlattık. Rüya gibi 3 gün idi. Bozkır'ın bütün şiddetinden, hiddetinden ve fenalıklarından uzak, 2 kişilik bir dünyada geçen 3 koca gün. Her hatırlayışımda keşke ne biz büyüseydik ne de kuzular diye iç geçirdiğim 3 gün. 3 günün sonunda benim kalbime olan onun kalbine doldu. O vakitler Emine Ağa, Ucasar'ın en varlıklı beyi, köyde neredeyse onun köyü sayılıyordu. Babama dair fazla bilgi veremedi ama beni kendi evladı gibi kabullendi. Bana sitareyi verdi. Sitare de bana sevgisini verdi. Sitare okuma biliyor, çok şey anlatıyordu. Bazen beni hayrette bırakacak kadar derin mevzular. Arada sırada da aşk üzerine bir şeyler anlatırdı. 2 kişinin birbirini sevmesi, birbirini dost edinmesi, sahip edinmesi demektir diye başladı. Bir seferinde anlatmaya. Ve tıpkı Allah'ın kulu, kulun da Allah'ı sevmesi gibi, zira ki Allah kulunu sevmeseydi, kul Allah'ı sevmezdi, diyerek devam etti. Ben bunu, sitare beni sevmeseydi, ben sitareyi sevemezdim diye yorumladım içimden. Sen beni sevdiğin, ben de seni sevdiğim için aramızda bir dünya yaratıldı. Ben de, sen de bu dünyadaki her şeyi sevdik, her şey de bizi sevdi. Tıpkı alemdeki her şeyin Allah'ı sevmesi gibi. Sitarenin sık sık aşktan bahis açması beni heyecanlandırıyor, kendimi öğrenmemi sağlıyordu. Sözlerinin kalbimde daha evvel hiç hissetmediğim duygular yeşerttiğini fark ettim. Anlattıklarıyla sanki kalbimi avuçluyor, ellerinde yeniden şekillendiriyordu. Birbirimizi o derece sevdik ki sonunda seven ile sevilenin sıfatları değişti, huylarımız karşılıklı huy oldu. İkimiz de kendi ihtiyaçlarımızdan geçip yek diğerimizin ihtiyaçlarını düşünür olmuştuk. Artık ben dediğimizde aslında sen demiş oluyorduk. Anladım ki insan bu dünyaya bir dava için değil, bir sevgi için gelebilir. Sitareye çeyiz olarak verebilecek hiçbir şeyim yoktu ama ona gönlümden bir ev yaptım. Bütün duvarlarında onun nakışları olan, bütün pencerelerinden ona bakılan, bütün kapılarından ona varılan bir ev. İçinde çörek otundan güneşe kadar her şeyin olduğu bir ev. Sitare'ye gelince o bana her şeyini bağışladı. Sitare adı üstünde yıldız yıldız parlayan bir kızdı. Gülümsemesi için birinin ona bakması yeterliydi. Işık kadar berrak, melek kadar güzeldi. Zaten kötülüklerin, vahşetin, yoksulluğun kol gezdiği bir zamanda böyle bir kız ancak melek olabilirdi. Anam babam yoktu. Anasını ana, babasını baba bildim. Ucasar'da canla başla çalıştım. Her ne ki kazandım. Sitare ve ailesi için harcadım. Her ne ki edindim, onlara verdim. En ziyade de sevgimi ve hürmetimi. Ne olduysa düğünümüzden 2 ay sonra oldu. Emine Ağa bütün varlığını Selçuklu Sultanı'nın muhtesiplerine teslim etti. Sorduğumuzda, mal mülk geçici bir emanettir. Ehli İslam'ın ihtiyacı var ise sahibine teslim etmek gerekir. Hatta istenirse can dahi verilir dedi. Ve bir daha o bahsi açmadı. Ev, tarlalar, sürü her şeyi vermişti. Sorarsak, mal sahibi, mülk sahibi yoktur, son sahibi, ilk sahibi yoktur, diyor. Sözün sonunda da mal da yalan şu dünyada, mülk de yalan diyerek sözü bağlıyordu. Gitgide biz de böyle düşünmeye başladık. Her şeyimizi paylaşma azmine edindik. Malımızı, mesaimizi, fikirlerimizi ve elbette sevgilerimizi. Üzerinde sitare nakışlı heybemiz hariç, o yalnızca benimdi. Kayınbabam ağa olarak yaşamıştı. Varlığını bağışladıktan sonra kendisinden bir şey isteyenleri eli boş döndürmenin yükünü kaldıramadı. İsmail'in doğmasından 2 gün evvel vefat etti. Bayram arifesiydi. Bizi odasına çağırmış, İbrahim'i öpüp kokladıktan sonra sitare ile benim ellerimi tutmuş ve anlatmıştı. Oğul, Elif kızım sana emanettir. Maldan mülkten bir hatıra bırakmadım sana. İlla iyi bir at bıraktım. O at ile sen de adını iyiler arasına yazdır oğul. Nefsine ağır geleni sakın kimseye tatbik etme. Düşmanının dahi insan olduğunu unutma. İnsanoğlu için en kutsal ibadet çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir. Elif'imi sev, çok sev. O sevgiyle yetişti, sevgiyi özler, sevgiyle doyar. Ona Elif adını koyarken Elif gibi dosdoğru bir insan olsun diye düşünmüştük, öyle de oldu. Adının sırrıyla da Elif gibi bir olan Allah'a hep kul oldu. Elif adı Ebced hesabında bir rakamıyla karşılanır. Büyüklerimiz der ki, Elif noktalardan diğer harflerde Elif'ten meydana çıkar. Bütün varlıklar Allah'tan, bütün harfler Elif'ten. Her harf Elif'in yeni biçimi almış bir halidir. Tıpkı öyle sizin yuvanızda Elif'ten meydana gelsin. Çocuklarınız diğer harfler gibi şekillensin. Sana gelince Elif'im, gözümün nuru kuzucuğum. Kocana hürmette bulun, oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Asalet, duruluk ve doğruluktur. Sen feraseti yüksek bir çocuksun. Şu alemin şartlarına ayak uydur ama kendin ol. Hani su girdiği kabın şeklini alır ama özne aynı kalır ya, bil ki hak güneşten daha zahirdir. Hak çiğneme, çocuklarını öyle büyüt. Kurban bayramı yakındır, erkek olursa doğacak çocuğuna İsmail adını koy. Kayınbabamın vefatı hemen her şeyin başlangıcı oldu ve bebeğimiz İsmail'in doğumundan hariç hemen her şey kötüye gitti. Sarıcaköy'deki tek odalı kerpiç evimize taşınasıya kadar. O gün Sitare ile birbirimize yeniden aşık olmuştuk. Evin hemen kapı girişinde bir yasemin bitmiş, cılız dalının üstünde 3 dalda çiçek vermişti. Beyaz, berrak 3 yasemin çiçeği. Onun kokusunu hissettiğimiz bir sırada eşiğe oturduk. Bana Yunus dedi. Parmağını kalbimin üzerinde gezdirerek, burası kalbinin en değerli yeridir. Burada siyah bir nokta var. Canın canı, sevenin cananı buradadır. O nokta yoğun bir damla kandan ibarettir. Adına Süveyda yahut Sevda derler. Siyaha çalan rengi yüzündendir bu isim. Çünkü sevda kara talih içinde o kara kan damlasında büyür. Bütün tecelli denizleri, bütün aşk fırtınaları işte o bir damla kanda dalgalanıp çırpınır. Aşırı sevgi bu damlayı tahrip edip dağıtırsa parçaları bütün vücuda dağılır. Aşk işte bu dağılmanın adıdır ve o dağılırsa aşık artık ne yaptığını bilmez olur. Bütün bunları bir yerden okur gibi söylemişti. Kimden dinlemiş yahut hangi kitaptan okuyup öğrenmişti elbette bilemedim. 6. ayrımın sonu sayfa 62, devamı 7. ayrımda.